Lucien, Can Dündar, 37. ayrım. Kalabalık o kadar aşılmaz bir halde ki vali ellerinden tutarak Bayan Lucien'e yol açmak istiyor. Fakat o da dört bir taraftan sarılıyor. Ve caddeye Chopin'in sesi bir hıçkırık gibi kesik hüzün yayılıyor. Hamid'in toprağı mümkün olduğu kadar geç bırakmak istiyormuşuz gibi adımlarımız geri geri gidiyor. Teşvikiye karakolun önünde Bayan Lucien, artık dayanamayacağım diyor ve torunlarının kolunda titreye titreye kendini karakola atıyor. Fakat komiserin odasına girer girmez gene pencereye koşuyor ve dudaklarını ısırarak, gözlerini açıp kapayarak, yumruklarını sıkarak, gidiyor, gidiyor diye inliyor. Sonra çöküyor bir koltuğa ve bileklerine kelepçe geçirilmiş bir mahkum gibi ellerini dizleri arasından sarkıtarak eğiliyor ve gözlerini sabit bir noktaya dikerek öylece dalıp kalıyor. Kalkalım, bir otomobil. Yan sokaklardan aşarak Mecidiye köyüne ulaşıyor ve o arada otomobilde yüzü avuçlarında sessiz Hamit'in son geçişine bakıyor. Hamit geçiyor ve arkasında büyük bir memleket, bütün bir millet ve o 50 bin kişinin etrafında toplandığı ebedi metfenine son ve sonsuz uykusuna dalarken bir otomobil Lucien'i uçurur gibi ondan uzaklaştırıyor. Yığılmış çelenklerle bir bahçeyi andıran tek ve taze mezar ağır ağır çöken akşamın karartısında eriyor. Şehre inen yollarda onsuz kalanların kapkara gölgeleri titreşiyor ve şehir bir matem havası içinde yüzüyor. ...204... Mezarı. Zincirli Kuyu'da bir numaralı mezar. Bu taş cebinime benzer ki aynı makberdir, dışı sükût ile zahir, derunu mahşerdir. 205, 10 sene sonra, 5 Şubat 1947 İstanbul. Kendimi bir meşhur çiçek sergisinin ortasında bulmak için dükkana girip kapısını kapatmak yetti. Keskin rüzgar, buz tutmuş sokak, genişçe mekanın arkasında kalmıştı. Omuzları kalkık, dikkatli adımlarla dışarıdan telaşlı telaşlı geçenleri görüyordum. Fakat şeffaf bir perde sihirbaz eliyle beni onlardan ayırıyordu. Bu girdiğim yerde rehavet, tatlılık hüküm sürmektedir. Bütün kokuların, renklerin fasılları beni muhasara ediyorlardı. Latif bir hava içinde eriyordum. Kırmızı dudaklarda bir tebessüm olgunlaşıyordu. Kıpkırmızı duran lalelerden daha kırmızı. Şubat başında lale nasıl olur? Mevcudiyetlerini o kadar tahmin etmedim ki gayri ihtiyari elliyorum. Bayan lale mi istiyor? Gayet güzeldirler. Evet, çok güzeller ve o kadar erken. Hayır, lale istemiyorum. Hakikaten bu dükkanda işim ne? Mütereddidim. Kızım şey istiyordum. Yine mütereddidim. Hiç şüphesiz kesin bir tavırla bir dükkanın kapısını açtığımdan dolayı çiçek almak mecburiyetinde olsam gerek. Siklemen olmasın bayan. Siklemenden daha ateşin olan dudaklar teklif ediyorlar. Siklemen mi? Evet bayan, çok güzeldirler. Evet çok güzeldir fakat siklemen istemiyorum. Kırmızı dudaklar hafifçe bükülüyor. O halde gül bayan. Çok güzeldirler. Güller, kırmızı güller. Fakat o zaman da bu dudaklar kırmızısından olmasın. Kuzum niçin bu dükkana girdim ben? Soğuğun, rüzgarın, karın tahrip ettiği sokaktan kaçmak için mi? Hayır, hayır. Çiçek almak niyetindeyim. İyi tahmin etti satıcı kız. Bilhassa gül almaya gelmiştim. Gül istiyorum. Gösteriyorlar satılığa çıkarılan güzellik, hazin. İşte bir demet. Paslı bir tenekede sıkışmış duruyor. Ne küfran. Bu güllerin hakkı pürüzsüz billur veyahut kıymettar maden. Ya Rabbim bu ne güzellik. Hele bunlar safran renginde ve mahmur. Bu allar dinç ve mütearris ve bunlar pembemsi ve bakir. Ve bunlar, bilhassa bunlar, bunları istiyorum. Yeşile çalan beyazlıkta. Birer birer zindanlarından kurtarıyorum. Hepsi camet soğuk. İşte yaş günü için seçtiğim üç beyaz gül. Tezgah üzerine konmuş ruhsuz bakireler gibi orada uzanmış yatıyorlar. Bu istenilen fahiş fiyatın ne önemi var? Benim için dünyanın hazinelerine bedeldir. Sokağa çıkar çıkmaz kara elin hırpaladığı demet, Donmuş parmaklarıma ne kadar hafif geliyor. Bağrıma basmaya çekiniyorum. Manşonuma saklamaya da çekiniyorum. Elimden geldiği kadar tipiden korumaya uğraşıyorum. Çabuk koşalım, bir dönemeç, bir dönemeç daha. Ah bu rüzgar, koşalım, koşalım. İşte geldik. Ve işte çerçevesi içinden uçmuş tebessümüyle bu çehre ve hazin tebessümleriyle üç beyaz gül. Yıl dönümü, Şubat. Fırtınalı bir gece yarısı dünyaya gelen ve öyle büyük bir adam olmaya mahkum olan o küçücük mahluk. Birkaç saatte benim bu üç gülümü oraya götürmeklik lazım. Bazıları cinnet, diğerleri ise tedbirsizlik diyecekler. Ve çehre gülümsüyor, o da cinnet tedbirsizliktir diyor. Oraya gitmek, o donmuş tepeye kadar çıkmak tedbirsizliktir. Ben buradayken beni gidip orada aramak cinnettir. Ateşinin başında kal. Bırak şu güller kısacık ömürlerini senin yanında, ikimizin yanında sürsünler. Üzerinde kar birikmiş o basit taşın üzerine bunları terk etmekteki zulmü bir düşünsene. Zaten sen gider gitmez rüzgar onları alıp götürecek. Burada kal. Bu gülleri göğsüne iliştir. Kalbinin üzerine koy. Beni muhakkak bulacağın yer orasıdır. Beyaz gülleri siyah elbisemi öyle arzu ettiği için kalbimin üzerine iliştiriyorum. Karşımda göğsünde beyaz güller, narin, sarışın bir hayalet. Geniş siyah tafta elbisesinin kıvrımlarını yerleştiği koltuğa sığdırmaya uğraşıyor. Bu ben. Üzerinden o kadar zaman geçmiş ki. Bu ben. Ne kadar genç, 18 yaşındayım. Brüksel'deyim. Bir suare esnasında davetliler arasında davetliydim. O akşam beni yaşlandıran siyah elbiseye rağmen gençlik fışkıran ben. Olacak tesadüfün istikbalime tesir edip etmeyeceğini ve bu andan itibaren hayatımın yeni ufuklara doğru yol alıp almayacağını tahmin edemezdim. İlk defa rastlaştığımız o akşam nasıl geçti? Şimdi tekrar kendimizi bu salonun köşesinde yerleşmiş görüyorum. Yorulmadan, adeta kendimizden geçerek gevezelik ediyoruz. Ara sıra ehemmiyetsiz bir suale cevap vermek mecburiyetiyle ayrılıyor. Fakat tekrar buluşuyoruz, yeniden baş başa kalabiliyoruz. Sanki bir mıknatıs bizi çekiyor ve ayrılmamız için harcadığımız çaba daha o anda bize pek muazzam görünüyor. Biri elbisemin yadırganan rengine dikkat çekince, o devirde siyah hemen sadece yaşlı kadınlarca giyilirdi. Abdülhak Hamit itiraz etti. Pastel renklerde giyinmiş olan genç arkadaşlarımdan beni ayırsın diye bu rengi seçtiğimi söyledim. O zaman o, hiçliğin, renksizliğin rengi olduğu için siyahı sevdiğini söyledi. Siyahı severim dedi. Beklediğim hayal. Belki sizi siyahlı göreceğimi önceden sezinlemiştim. Siyah matem rengi değil midir ya? Anlayışa bağlı. Bazı milletlerde matem rengi beyazdır. Ya Türklerde? Bizde matem yoktur ve belli edilmez. Kalbe saklanır. Dışarıda hiçbir şey aksettirilmez. İnsanın üzüntülü oluşu, üzerinde bir örtü oluşundan daha beterdir. Korsajımın oyunda bir demet beyaz gül vardı, mırıldandı. Şemsi olmasa güller de olur bunda siyehten. Okuduğunuz şiir mi? Evet. Siz mi yazdınız? Evet. Hemen mi? Hayır. Uzun yıllar var ki bir şey yazmıyorum. Neden? Söyleyecek bir şeyim kalmadı da ondan. Ey hatıralar! Hicran ve hasret! Gece bellisiz olarak geliyor, ateş sönüyor, pencere kararıyor. Güller solmuş elbisemin üzerinde solmaya başlıyor. Dışarıda rüzgar azıyor, kar artıyor. Hayalet, kara toprak üzerine beyaz güller yağıyor diyerek pervasızca siliniyor. Alacakaranlıkta çerçevedeki tebessüm devam ediyor. 206. Daha sonra Lucien. Hamid'in vefatını takip eden seneler boyunca onun doğum yıl dönümü olan 5 Şubatlarda hatırasını yaşatmak için mevlüt okutmak yerine bir çınar dikti Lucien. Dul kadının bahçesinde zamanla küçük bir koruluğa dönüşen çınarlar, yaşlı adam, genç eş, izdivacının hazin skoruydu adeta. Hamid'in dostları şair-i azamı her doğum ve ölüm yıl dönümünde törenle hatırlamayı bir müddet daha devam ettirdiler. Zamanın nankörlüğünden Hamid de payını aldı. Merasimler giderek azaldı, nihayetinde kalmadı. Zincirlikuyu'daki kabri için torununun eşi, ilk kadın heykeltıraşlardan Sabiha Bengütaş tarafından yapılan bronz büstü, İslam adetlerine aykırı olduğu bahanesiyle hayli eleştirildikten sonra çalındı. Bebek'te doğduğu yalı yıkıldı. Vefatının ardından dostu İsmail Hami tarafından toparlanıp bir Hamit köşesi tanzimi ümidiyle İstanbul Marif Müdürlüğü'ne teslim edilen evrakı, nice sonra sahaflar çarşısında bir kaldırımın üzerinde yığılı halde bulundu. Marif'in odacısı temizlik yaparken bu arşivi lüzumsuz evrak diye toplamış götürüp satmıştı. Zamanla dahinin müsveddeleri eksperler elinde müzayedelere çıkarıldı, dağıldı, gitti. Lucien'e gelince ölümünden sonra Hamit ona iki kez göründü. İlki gömüldükten hemen sonraydı. Kapıda birdenbire hayalini görüvermiş, ürpermişti. Arada onunla konuşuyor, dertleşiyordu. Şairin kendisinde kalan eserlerini ve anılarını İstanbul ve Ankara üniversitelerine armağan etti. Hamit'ten sonra da Maçka Palas'tan ayrılmadı. Ondan arta kalan eşyaların arasında yaşadı. İstanbul valisi Muhittin Üstündağ'ın, Hamit'in ailesi bize vediyadır. Ona ayrılan tahsisat ailesine verilmelidir demesiyle belediye meclisi hem kendisine maaş bağladı hem de kaldığı dairenin 250 liralık aylık kirasını ödemeye devam etti. Türkiye Büyük Millet Meclisi de Hamit'in vasiyetine sadık kalarak ve Lucien'in müracaatına uyarak şairin emekli maaşını Lucien'e tahsis etti. Lakin masraflı bir kadın olan ve süsüne, giyimine düşkünlüğüyle tanınan Lucien'e Hamit'ten kalan emekli aylığı yetmedi. Abdülhak Hamit'in kızıyla miras yüzünden mahkemelik oldu. Bir ara kendisine Bursa'daki Çelik Palas'ın müdür yardımcılığı teklif edildi. Bursa'ya gidip bu işi denedi fakat İstanbul'dan uzak kalmaya dayanamayınca vazgeçti. Kalan ömrünü İstanbul'da yalnız ve bunalım içinde yaşadı. Yakın dostu Münevver Ayaşlı'nın Belçika'ya ailesinin yanına dönme teklifini reddetti. "Ben artık güneşe alıştım. Güneşsiz yerde kurşuni renkte bir gökyüzü ve yağmurla yaşayamam. Hem ailemden beni bilen, beni seven kim kaldı ki? Yüzlerini bile görmediğim yeğenlerim ve onların çocukları. Sizler bana onlardan çok daha yakınsınız." O günlerin gazeteleri Lucien'in Maçka Palas bahçesinde bikiniyle güneşlendiği için komşularınca şikayet edildiğini yazdı. Bir sabun ilanında yüzü kullanıldı. 1942'de 50. doğum yılını kutlarken genç bir İngiliz profesör kendisine evlenme teklif etti. Onu da "ben artık Oxford'da oturamam" diyerek geri çevirdi. 1944'te Hamit'e yazdığı mektupları Tefrika için Vakit gazetesine verdi. Bir Belçikalı genç kızla iyi aileden bir Türk'ün ilişkisini anlatan, aslında otobiyografisi sayılan bir romana başladı, tamamlayamadı. Hamit'le geçirdiği seneler boyunca tuttuğu, yer yer acı eleştirilerle dolu notlardan oluşan 40 kalın defteri, gazetelerden kestiği küpürleri, Hamit'ten gelen mektupları, hatıraları daha evvelki hoyratlıktan kurtarmak için devrin İstanbul'daki Belçika Büyükelçisi'ne emanet etti. Bunları yurt dışında emniyetli bir yerde muhafaza etmesini istedi. Kendisi yerine ana vatanına göçen bu defterler de kayboldu gitti. Bebek'teki yalıdan sonra Çilehane dedikleri Çamlıca'daki güzelim köşk de yıkıldı. Lucien'in 20 yaşındaki ocağı kazma kürekle yerle bir edildi. Bir zamanlar çevik adımları altında gümbürdeyen merdivenler, rüzgarla ağır perdeleri yelkenler gibi şişen büyük divanhane, balyoz darbelerine kurban gitti. Dallarıyla evi kuşatan mor salkımlar söküldü. Köşkü son kez görmeye giden Münevver Ayaşlı bir kıymet bilmezliğe şahit oldu. Kocaman bir odada üzerinde yürüdüğü bir şilte kalınlığındaki evrakın, Hamit'in el yazısı mektupları ve bazı bitirilmemiş piyesleri olduğunu fark etti. Yere eğilip birkaç el yazması mektubu kurtarmak istediğinde genç uşak, "yasak" diye başına dikildi. Sevgili yazarının mirasına gösterilen nankörlük, sevgili köşküne reva görülen bilgenelik, Lucien'in zaten bitkin bedenini hepten hasta düşürdü. 70'li yaşlarında sıhhati iyiden iyiye bozuldu. Aort anevrizması tedavisi için Gureba Hastanesi'ne yattı. Hastaneye yattığı gün belediye meclisi bir karar alıp ev kirası ödemeyi kesti. Bir sene hastanede kaldı. Sonra birkaç ay Alman hastanesinde yattı. Doktorlar ameliyat olması lazım geldiğini söylediler, karar veremedi. Arda arda gelen darbelerle kendisini hayatta fazla bulmaya başlamış. Arada ziyarete gelenlerle sohbet ederken lafa "biz istenmeyenler" diye girer olmuştu. Hamide hatırladığı son doğum gününde Alman hastanesindeydi. Çınar fidanını o sene hastanenin bahçesine dikti. Geçmiş olsuna gelen Abdülhak Hamit Derneği Başkanı Tahir Karaoğuz'a "keşke bu kadar yaşayıp bu günleri görmeseydim. Beyefendi unutuldu. Artık sadece okul kitaplarında geçiyor" diye dert yandı. İyileşir gibi olunca hastaneden çıktı. Sıra Selviler 67 numaradaki evin en üst katına taşındı. Orada yalnızlığıyla baş başa kaldı. Burası onun son çilehanesiydi. Son senelerinde yeniden Katolikliğe döndü. Hastalık nedeniyle otomobile binemiyor, zar zor yürüyerek hastaneye gidip geliyordu. Zamanla yürüyemez oldu. Odasına kapandı. Artık 73 yaşındaydı. 1966 senesinin 17 Temmuz Pazar günü, dostu Ferit İktam her gün olduğu gibi saat 9'da Lucien'e gazetelerini gönderdi. İçeriden ses gelmeyince hastaneye gittiği zannedildi. Gece geç vakitlere kadar kapı açılmayınca meraklandılar, karakola koşup polisi çağırdılar. Evin kapısı kırıldı, içeri girdiler. Lucien'i karyolanın önündeki koltuğun dibinde cansız serili halde buldular. O sabah erken saatlerde düştü ve kimseleri yardıma çağıramadan vefat ettiği anlaşıldı. Yatak odasına girenler baş uçlarında iki komedin gördüler. Sol taraftakinin üzerinde Hamit'in bir fotoğrafı vardı. Üzerinde şairin Tayflar Geçidi'nin kapağına elle yazdığı ithaf yazısı okunuyordu. "Var ol Lucien, tavaf et ey nur, ey ahiri ömrümün baharı. Senden bu kitabe-i esatir bir taze hayatı sanat alsın. Sayende tenevvür etti çeşmim, çeşmim kapanınca nuru kalsın. Var ol Lucien, tavaf et ey nur, ey ömrümün sonunun baharı. Senden bu efsaneler kitabesi bir taze sanatın hayatını alsın. Sayende aydınlandı gözlerim, gözlerim kapanınca ışığı kalsın." Tayflar Geçidi 1917. Abdülhak Hamid'in tiyatroları. 6 Kambur. Hazırlayan İnce Engin'in. İstanbul Dergah Yayınları Temmuz 2002 sayfa 197. Diğer komedinin üzerinde ise Hamid'in bir şiiri çerçevelenmiş halde duruyordu. "Allah'a seni emanet ettim. Ettim seni Allah'a emanet. Seni Allah'a emanet ettim. Seni ettim Allah'a emanet." 207. 18 Temmuz 1966 İstanbul. Lucien'in vefat haberi gazetelerde küçük bir duyuru şeklinde çıktı. Pazartesi günkü cenazesi tanıdığı bir avuç dostu uzakta olduğu için hiç haz etmediği, hatta tanışmadığı kimselerce kaldırıldı. Hem Hamit'in hem de kendisinin vasiyeti vardı. Öldükten sonra Zincirli Kuyu'da aynı kabirde buluşacaklardı. Olmadı. Yetkililer Hamit'e yapılan görkemli mezarın mermerini kırmayı mahsurlu gördüler. Üstelik Müslüman olmayan bir kadının bir Müslümanın yanına gömülmesi de caiz bulunmadı. Halbuki Lucien'in cenaze töreni Şişli Camii'nde Müslüman usulünce yapılmıştı. Naaşı Hamit'ten 29 sene sonra Zincirli Kuyu mezarlığında Hamit'e yakın bir yere defnedildi. Zincirli Kuyu toprağında buluştular. Burası 53 sene evvel İstanbul'da Hamit'le birlikte ilk geldikleri yerdi. Şair-i Azam burada veliaht Yusuf İzzettin'le görüşürken, Lucien köşkün geniş bahçesinde tatlı bir bahar güneşi altında onu beklemiş, sonra da yanına gelen Hamit'e burayı ne kadar beğendiğini söylemişti. O günkü diyaloglarını seneler sonra hatıralarında yazmıştı. 37. ayrımın sonu sayfa 525, devamı 38. ayrımda.